Ayrım 15.
Ama yüce din adamı günahlarını bağışlatmak için vakulanın bütün bir yıl her gün 50 kez secdeye vardığını, kilisenin sol bölümünü para almadan yeşile boyayıp üzerine kırmızı çiçek resimleri yaptığını öğrenince daha çok övdü onu. Oysa bu kadarla bitmiyordu demircinin iyilikleri. Kiliseye girince hemen yandaki duvara şeytanı cehennemde gösteren bir resim yapmıştı. Şeytan öylesine iğrençti ki bu resimde önünden geçen herkes yere tükürüyordu. Köylü kadınlar çocukları ağlamaya başladığında sussunlar diye kaldırıp resmi gösteriyorlardı onlara. Bak öcü var orada diyorlardı. Hemen susuyorlardı çocuklar. Yan gözle bakıyorlardı resme, yüzlerini annelerinin göğüslerine bastırıyorlardı. Korkunç intikam. 1. Kiev'in bir ucunda gürültü patırtı vardı, neşe vardı. Kazak Gorobets oğlunu evlendiriyordu. Her yandan birçok konuk gelmişti. Eskiden güzel yemekler yemeyi pek severlerdi. Yemeği çok, içmeyi daha da çok severlerdi. Kazak askeri Mikatka da Leh krallık çiftçileriyle 7 gün 7 gece kırmızı şarap içip eğlendiği Pereşloye ovasından doru atına atladığı gibi gelmişti. Yüzbaşının kardeşliği Danilo Burulbaş da Dinyeper'in karşı yakasında iki dağ arasındaki çiftliğinden genç karısı Katerina ile 1 yaşında oğlunu alıp gelmişti. Katerina'nın bembeyaz yüzüne, Alman kadifesi gibi simsiyah kaşlarına, güzel eteğine, mavi yarım önlüğüne, gümüş topuklu çizmelerine hayran kalmışlardı konuklar. Ama onun yaşlı babasının onlarla birlikte düğüne gelmemesine de pek şaşmışlardı doğrusu. Katerina'nın babası Dinyeper boyunda topu topu bir yıl kalmış, sonra bir yerlere gitmiş, 21 yıl kayıplara karışmıştı. Kızının yanına o kocaya vardıktan, bir oğlan doğurduktan sonra dönmüştü. Düğüne gelseydi ilginç çok şey anlatırdı %100. Öyle ya, insan yaban ellerde bunca yıl kalır da anlatacak az mı şeyi olurdu? Bizim buralara hiç benzemez oralar. İnsanları da farklıdır. Hristiyan kiliseleri de yoktur. Ama nedense gelmemişti işte ihtiyar. Konuklara üzümlü, kaymaklı varenikler, tepsi tepsi yumurtalı sütlü buğday ekmeği sundular. İçlerine para konup pişirilmiş bu ekmekleri önlerinden geçirirlerken, çalgıcılar bir an müziği kesiyor, çembalolarını, kemanlarını, teflerini yere bırakıp birer ekmek aşırıyorlardı tepsiden. Genç kızlar işlemeli mendilleriyle terlerini silip öne çıkmışlardı. Delikanlılar ellerini bellerine koyup mağrur, sağa sola bakınarak onlara doğru yürüyorlardı. Yaşlı kazak yüzbaşısı gençleri kutsamak için iki tasvir getirdi evden. Bu tasvirleri ona yüce rahip Varfolomey vermişti. Gerçi çerçeveleri en basitindendi. Öyle altın gümüş işlemeli değillerdi ama bu tasvirlerin bulundukları eve hiçbir kötü ruh girmeye cesaret edemezdi. Yüzbaşı tasvirleri başının üstünde kaldırıp kısa bir dua okumaya hazırlandı. Birden yerde oynayan çocuklar korkuyla bağırışmaya başladılar. Peşinden kalabalık açıldı. Herkes dehşet içinde parmağıyla kalabalık açılınca ortada kalmış kazağı gösteriyordu. Tanıyan bile yoktu onu. Pek güzel oynadığı kazaskayı yeni bitirmiş, çevresindekileri güldürmüştü. Yüzbaşı tasvirleri başının üzerinde kaldırınca birden değişmişti adamın yüzü. Burnu irileşmiş, yana yatmış, kahverengi gözlerinin yerini yeşil bir çift göz almış, dudakları morarmış, çenesi titremeye başlamış, mızrak gibi sivrilmişti. Ağzından bir köpek dişi fırlamıştı dışarı, sırtı kamburlaşmıştı ve kazak çok yaşlı bir ihtiyar olmuştu. Kalabalık birdenbire sokulup bağırmaya başlamıştı. Büyücü bu, o büyücü, gene çıktı ortaya. Anneler çocuklarını kucaklarına almışlar, bağırışıyorlardı. Kazak yüzbaşısı cesaretle öne çıktı. Tasvirleri büyücüye doğru uzatıp yüksek sesle, "Defol iblis!" diye bağırdı. "Yer yok sana burada." Korkunç yüzlü ihtiyar dişlerini kurt gibi şakırdatarak, gıcırdatarak kayboldu gözden. Kalabalıkta her kafadan bir ses çıkıyor, söylentiler bozuk havada deniz gibi çalkalanıyordu. Gençler şehre ilk kez gelmiş olanlara soruyorlardı. Ne büyücüsüymüş? Başlarını sallıyorlardı yaşlılar. Felaket yakındır diyorlardı. Yüzbaşının geniş avlusundaki kalabalık yer yer bir araya toplanmış, korkunç büyücü üzerine anlatılanları dinliyordu. Ama herkesin anlattığı başkaydı. Asıl büyücünün kim olduğunu bilen yoktu. bal şarabı fıçısını ortaya çıkardılar, kova kova vodka getirdiler. Yeniden neşelendi herkes. Çalgıcılar oynak havalar çalıyor, gençler parlak renkli kaftanlarıyla oynuyorlardı. 90'lık yüzlük ihtiyarlar da ortaya çıkmışlardı. Geride bıraktıkları yıllarını boşa geçirmedikleri belliydi. Gece geç vakte kadar yenildi içildi. Şimdikilere hiç benzemeyen bir eğlenceydi bu. Sonunda konuklar dağılmaya başladılar. Gidenler azdı. Çoğunluk yüzbaşının avlusunda gecelemek için kalmıştı. Bir o kadar kazakta davetsiz, sedirlerin altlarına, döşemeye uzanıp uyumuştu. Bazıları sarhoş sarhoş ahırın çevresinde bir süre yalpaladıktan sonra yere uzanıp, Kiev'in ta öteki ucundan duyulacak kadar yüksek sesle horlamaya başlamışlardı. 2. Ay arada bir dağların ardından kendini gösteriyor, ortalığı huzur dolu ışığıyla aydınlatıyordu. Işığı Dinyeper'in dağlık kıyısını şam taşı gibi kar beyazı bir tülbentle örtüyor, dağların gölgeleri daha ötelere, çam ormanının derinliklerine doğru uzuyordu. Meşeden oyulmuş bir kayık yol alıyordu Dinyeper'in ortasında. Kayığın başucunda siyah kalpaklarını yana yatırmış iki delikanlı oturuyordu. Kürekler suya dalıp çıktıkça köpükler çakmak ateşi gibi saçılıyorlardı dört bir yana. Niçin şarkı söylemiyorlardı kazaklar? Leh papazların Ukrayna'da dolaştıklarından, kazakları Katolik olarak vaftiz etmeye çalıştıklarından niçin söz etmiyorlardı? Niçin Kazak ordusunun Tuzlu Göl yakınlarında iki gün iki gece kahramanca çarpıştığından söz etmiyorlardı? Nasıl şarkı söylesinlerdi kazaklar? Soylarının kahramanlıklarından nasıl söz etsinlerdi? Efendileri Danilo derin düşüncelere dalmıştı. Kırmızı kalın kumaştan kaftanının kolu, kayığın kenarından sarkmış, suya değiyordu. Hanımları Katerina kucağında çocuğunu sessiz sessiz sallıyor, kocasından gözlerini ayırmıyordu. Durgun değildi sular, hızlı akıyordu Dinyeper. Ortasından karşıki yüksek dağlara, uçsuz bucaksız düzlüklere, yeşil ormanlara bakarken bir korku çöküyordu insanın içine. Dağlar hiç de benzemiyorlardı dağa. Dipleri yoktu. Altlarında da tepelerinde olduğu gibi sivri bir tepe, onların üzerinde uçsuz bucaksız gökyüzü vardı. Yamaçlarındaki ormanlar da orman değildi. Orman dedesinin kabarık başındaki saçlarıydı sanki. Aşağılarda sakalları suda yıkanıyorlardı. Sakalın altında da, başının üzerinde de yüksek gökyüzü vardı. Çayırlar çayır değildi. Yuvarlak gökyüzünü tam orta yerinden saran yeşil bir kuşaktı. Bu yuvarlığın üstte kalan bölümünde de, altta kalan bölümünde de ay dolaşıyordu. Danilo bunların hiçbirine bakmıyordu. O da genç karısından ayırmıyordu gözünü. Ne o benim karıcığım, altın Katerina'm benim, niçin kederlisin böyle? Kederli değilim benim efendim Danilo. Büyücü üzerine anlatılan acayip şeyler korkuttu beni. Anasından o korkunç yüzle doğduğunu söylüyorlar. Hiçbir çocuk oynamak istemezmiş onunla. Ah efendim Danilo, ne korkunç şeyler anlatıyorlardı. Önceden bilirmiş olacakları. Herkes alay edermiş onunla. Gece biriyle karşılaşacak olsa, adam onun ağzını açtığını, dişlerinin karanlıkta parladığını görürmüş yalnızca. Devrisi gün ölü bulurlarmış zavallıyı. Bu anlatılanları dinlerken şaşırdım, korktum. Mendilini çıkardı Katerina. Kucağında uyuyan çocuğunun yüzünü sildi. Kırmızı ipek iplikle yapraklar, çiçekler işlemişti mendiline. Bir şey söylemedi Danilo. Başını karanlık yana çevirdi. Ormanın ötesinde, uzakta, kapkara gözüken bir tümseye, bu tümseyin ardındaki eski şatoya bakmaya başladı. Birden üç kırışık belirdi kaşlarının üzerinde. Sol eliyle gür bıyığını sıvazladı. Onun bir büyücü olması değil korkunç olan dedi. İyi bir konuk olmaması korkunç. Nereden aklına esti de geldi düğüne acaba? Duyduğuma göre lehler buralarda bir kale yapıp Kazak ordusuyla aramızdaki yolu kesmek istiyorlarmış. Hadi bakalım. Orada bir işler çevirdiklerini duyarsam darmadağın ederim o şeytan yuvasını. Moruk büyücüyü öyle bir yakarım ki kemiklerinde gagalayacak et bulamazlar kargalar. Hem sanırım hayli de altını gümüşü vardır. İşte şurada yaşıyor o şeytan. Altını varsa biraz sonra haçların önünden geçeceğiz. Mezarlığın önünden. Onun pis ataları çürümektedir bu mezarlıkta. Para için ruhlarıyla, yırtık pırtık gocuklarıyla kendilerini de satmışlar şeytana. Öyle diyorlar. Altını falan varsa zaman kaybetmeye gelmez. Yalnızca savaşta alınmaz ganimet dediğin. Niyetini biliyorum erkeğim. Ama onunla karşılaşmanın sonu kötü olacak. İçime doğuyor. Ama öylesine derinden soluyorsun, öylesine sert bakıyorsun. Kaşların öylesine çatık ki. Danilo öfkeli. Kes sesini kadın, dedi. Sizi dinleyen erkek de kadınlaşır. Hey delikanlı, ateş ile pipomu ver bana. Kürekçilerden birine seslenmişti. Kürekçi kendi piposundan bir parça ateş alıp efendisininkine koydu. Konuşmasını sürdürüyordu Danilo. Büyücüyle korkutuyor beni. Tanrı'ya şükür kazak dediğin şeytandan, leh papazlarından falan korkmaz. Karılarımızın sözünü dinleseydik şimdiye kadar çok hatalar işlerdik. Öyle değil mi çocuklar? Bizim karımız pipomuzla keskin kılıcımızdır. Katerina bakışını uykulu suya indirip sustu. Suyun yüzünde bir çırpıntı oluşturuyordu esinti. Dinyeper gecenin karanlığında kurt postu gibi gümüş rengi parlıyordu. Kayık burun kırdı. Ormanla kaplı kıyı boyunca ilerlemeye başladı. Kıyıda bir mezarlık vardı. Eski kırık dökük haçlar bir araya toplanmışlardı. Bulundukları yerde ne bir mezarlık çiçeği vardı, ne yeşil bir ot. Yalnızca ay gökyüzünün yükseklerinden ışıtıyordu onları. Kürekçilere döndü Danilo. Sesleri duyuyor musunuz çocuklar? Yardım istiyor biri bizden. Kürekçiler mezarlığı gösterdiler. Evet dediler, şu yandan geliyor sesler. Ama bir anda sesler kesildi. Kayık burnu dolanıyordu ki birden kürekleri bıraktılar kürekçiler. Gözlerini kıyıya diktiler. Efendileri Danilo da o yana bakıyordu. Bir korku, bir soğukluk dolaşmıştı kazak damarlarında. Mezarlıkta bir haç önce sallanmaya başlamış, sonra altından kupkuru bir ölü kalkmıştı. Sakalları belindeydi ölünün. Parmaklarında, parmaklarından da uzun, sivri tırnakları vardı. Sessizce kaldırdı kollarını havaya. Acıyla buruşturdu yüzünü. Dayanılmaz acılar içinde kıvrandığı belliydi. İnsan sesine hiç benzemeyen korkunç bir sesle inlemeye başladı. ''Boğuluyorum, boğuluyorum!'' Sesi bıçak gibi saplanıyordu insanın yüreğine. Bir süre sonra birden toprağın içine girdi gene. Bir başka haç sallandı bu kez. Başka bir ölü kalktı. Bu daha korkunç, daha uzun boyluydu. Her yanı kıllıydı. Sakalı dizlerine kadar uzanıyordu. Kemikli parmakları da, sivri tırnakları da daha uzundu. Daha korkunç bir sesle bağırıyordu. ''Boğuluyorum, boğuluyorum!'' Sonra hemen toprağın içine girdi. Başka bir haç sallandı, başka bir ölü kalktı. Sanki bir kemik yığını yükselmişti yerden. Sakalı yere değiyordu. Uzun sivri tırnakları toprağa batıyordu. Gökyüzündeki ayı yakalamak istiyor gibi korkunç bir biçimde kollarını kaldırdı. Biri sarı kemiklerini testereyle kesiyormuş gibi bağırmaya başladı. Katerina'nın kucağındaki çocuk korkuyla uyandı. Katerina da korkudan bir çığlık atmıştı. Kürekçiler kalpaklarını suya düşürmüşlerdi. Danilo bile ürpermişti. Sonra birden her şey kayboldu. Hiçbir şey olmamıştı sanki. Ama kürekçiler uzun süre küreklere el sürmediler. Burulbaş, kucağında ağlayan çocuğu korku içinde sallayan genç karısına sevgiyle baktı. Kucaklayıp göğsüne bastırdı başını, alnından öptü. ''Korkma Katerina.'' kıyıyı gösterdi eliyle. ''Bak bir şey yok. Çirkef dolu yuvasına sokulmaya cesaret edemeyeyim diye korkutmak istedi beni büyücü. Böyle şeylerle ancak kadınları korkutabileceğini bilmiyor. Ver bana oğlumu.'' Danilo oğlunu kucağına aldı, öptü. ''Sen korkmazsın büyücülerden değil mi İvan? Korkmuyorum babacığım, ben bir kazağım. Kes artık ağlamayı oğlum. Eve gidiyoruz bak. Annen mama verecek sana. Karnın doyunca salıncağına koyacak, ninni söyleyecek sana.'' ''Uyusun da büyüsün ninni, benim oğlum büyüsün, güçlü kuvvetli olsun, yiğit bir kazak olsun, düşmanları öldürsün.'' ''Beni dinle Katerina, bana öyle geliyor ki senin babanın bizimle güzel güzel geçinmeye niyeti yok. Geldi geleli suratından düşen bin parça, kızıyor bize sanki. İstemiyorsan için geldi? Kazakların özgürlüğüne bir kerecik olsun kadeh kaldırmadı. Bir gün kucağına alıp sevmedi oğlumuzu. Öncelere her sırrımı açmak istiyordum ona.'' Ama şimdi nedense dilim varmıyordu bir türlü. Yok Katerina, kazak yüreği değil ondaki. İki kazak yüreği karşılaştıklarında göğüslerden fırlarcasına atılırlar birbirine doğru. Evet sevgili çocuklar, geldik mi? Neyse, kalpaklarınız için üzülmeyin. Yenilerini vereceğim size. Stetsko, sana kadifeden altın işlemeli bir kalpak vereceğim. Bir Tatar'ın omuzlarının üstünden başıyla birlikte almıştım onu. Neyi var neyi yok hepsine el koymuştum. Bir ruhunu serbest bırakmıştım. Yanaşın bakalım kıyıya. Hadi evimize geldik İvan. Ağlama artık. Al oğlunu Katerina. İndiler kayıktan. Küçük bir tepenin arkasında saz bir dam gözüküyordu. Danilo'nun dedelerinden kalma büyük eviydi orası. Evin ötesinde bir tepe daha vardı. O tepenin ötesinde uçsuz bucaksız bir düzlük uzanıyordu. 100 versta gidilse tek kaza rastlanamazdı orada. 3. Bey Danilo'nun evi Dinyeper'e açılan küçük bir vadide iki tepenin arasındaydı. Pek büyük sayılmazdı. Dıştan sade bir kazak evini andırıyordu. Tek odası vardı. Ama Danilo'ya da, karısına da, yaşlı hizmetçilerine de, yiğit 10 adamına da rahat yetiyordu. Odanın duvarları tavana yakın yerde boydan boya meşe ağacından rafla kaplıydı. İçki dolu testiler, sürahiler diziliydi bu raflarda. Testilerin, sürahilerin aralarında armağan gelmiş, savaşta alınmış gümüş kupalar, altın kaplama güğümler vardı. Rafların altında değerleri büyük, fitilli tabancalar, tüfekler, pırıl pırıl kılıçlar, mızraklar asılıydı. Bütün bunlar Tatarlardan, Türklerden, Lehlerden, zorla ya da iyilikle alınmıştı. Her birinin anısı başkaydı. Onları seyrederken eski günlere dalar, cenklerini yeniden yaşardı Danilo. Aşağıda duvarların dibinde ise gene düzgün yontulmuş kalın meşe tahtalardan sedirler uzanıyordu. Ocağın yanındaki peykenin önünde tavana çakılı bir çengele geçirilmiş ipe bağlı bir salıncak vardı. Odanın tabanı güzelce bastırılmış, sonra kirli çamurla sıvanmıştı. Sedirlerde Danilo ile karısı yatıyorlardı. Peykede ise yaşlı hizmetçi kadın. Salıncakta Danilo'nun küçük oğlunu sallayıp uyutuyorlardı. Yerlerde ise Danilo'nun adamları yatıyorlardı. Ama kazak, düz toprağın üzerinde olunca açık havada yatmayı daha çok sever. Döşek yastık istemez. Bir parça kuru ot koyar başının altına, keyfince uzanır çayıra. Gece uyanıp yıldızlarla kaplı gökyüzüne bakmak, gecenin kazak kemiklerine dinçlik veren soğuğuyla ürpermek mutlu eder onu. Uykulu uykulu mırıldanarak gerinir, şöyle bir piposunu yakar, kalın gocuğuna iyice sarınır. Akşamki eğlenceden sonra sabah geç uyandı Burulbaş. Kalkıp sedirin ucuna oturdu. Yeni ele geçirdiği Türk kılıcını bilemeye koyuldu. Katerina da ipek eldivenine sırma işliyordu. Birden Katerina'nın babası girdi içeri. Suratı asık, canı sıkkındı. Deniz aşırı bir ülkeden gelmiş bir pipo vardı ağzında. Dün gece eve niçin o kadar geç döndü diye çıkışmaya başladı kızına. Danilo elindeki Türk kılıcını bilemeye ara vermeden söze karıştı. Bunu ona değil bana sormalısın peder bey. Bunun cevabını kadın değil erkek verir. Kusura bakma ama bizde adet böyledir. Belki bazı dinsiz yerlerde böyle değildir. Bilmiyorum. İhtiyarın asık yüzü kızardı birden. Gözleri öfkeyle parladı. Kızının yaptıklarıyla bir baba ilgilenmez de kim ilgilenir diye homurdandı. Sana soruyorum kızım. Nerelerde sürttün dün gece geç vakte kadar? Peder bey ileri gidiyorsun. Kundaklık çocuk değil senin karşındaki. Ata nasıl binileceğini bilirim. Keskin kılıcın nasıl tutulacağından da haberim vardır. Daha çok şeyler bilirim. Yaptığım bir şeyin hesabını hiç kimseye vermemeyi de bilirim. Farkındayım Danilo, farkındayım. Ağız dalaşı istiyor canın. Her şeyi açık açık söylemeyen insanın niyeti kötü demektir. Nasıl düşünürsen düşün dedi Danilo. Benim de kendime göre bir düşüncem var. Tanrı'ya şükür şimdiye kadar kötü bir işe karışmadım. Her zaman Ortodoksluğu ana yurdumu savundum. Ortodokslar canla başla yurtlarını savunurlarken, uzun yıllar nerelerde sürttüklerini kimsenin bilmediği bazı serserilere benzemem ben. Şimdi de gelmişler, kendilerinin ekmediklerini biçmeye çalışıyorlar. Uniatlar Roma'daki papaya bağlı Ortodokslar. E.A. Bile beterdir böyleleri. Başlarını uzatıp bakmazlar Tanrı'nın evinin kapısından. Önce onların nerelerde sürttüklerini sormalı. Ah kazak, biliyor musun, pek iyi nişancı değilimdir. Topu topu 100 adımdan kalbe saplanır attığım mermi. Kılıcım da o kadar keskin değildir. Karşımdaki adamdan ancak bulgurdan küçük et parçaları kalır. Danilo onu ne için bilediğini biliyormuş gibi hızla bir sağa bir sola salladı kılıcını. Ben hazırım dedi. Katerina koluna yapıştı kocasının. Danilo diye bağırdı. Düşün bir kere çılgın. Elini kime kaldırdığına bak. Babacığım, saçların ağrıdı. Aklı bir karış yukarıda bir delikanlının kalkışacağı işlere kalkışıyorsun hala. Öfkeyle haykırdı Danilo. Kadın, Böyle saçmalıklardan hoşlanmadığımı bilirsin. Elinin hamuruyla erkek işine karışma. Korkunç bir biçimde şakırdamaya başladılar kılıçlar. Demir demiri kesiyor, kıvılcımlar toz gibi dökülüyorlardı kazakların üzerlerine. Katerina ağlayarak koştu içeri, kendini yatağın üzerine attı. Kılıç şakırtılarını duymamak için kulaklarını tıkadı. Ne var ki iki kazak, kılıç şakırtıları kulak tıkamakla bastırılamayacak kadar güzel dövüşüyorlardı. Kadıncağızın yüreği parçalanıyordu, kılıç seslerinin bütün bedeninde dolaştığını hissediyordu. Hayır, dayanamayacağım, dayanamayacağım. Belki de birinin beyaz bedeninden alkan fışkırıyordur şu anda. Erkeğim gücünü yitiriyordur belki. Ben yatıyorum burada. Yüzü bembeyaz, heyecandan güçlükle soluyarak koştu dövüşenlerin yanına. Kazaklar düzenli, hırslı dövüşüyorlardı. Birbirine üstünlük sağlayamamışlardı. Katerina'nın babası saldırıyor, Danilo savuşturuyor. Danilo saldırıyor, Çetin Ceviz ihtiyar savuşturuyordu. Kıran kırana bir dövüştü. İşte açıldılar, kaldırdılar kılıçlarını, indirdiler. Uf, çınladı kılıçlar, parça parça dağıldılar her yana. Tanrım, şükürler olsun sana diye geçirdi içinden Katerina. Ama kazakların bu kez fitilli tabancalarını aldıklarını görünce bir çığlık attı. Ateşe hazırladılar silahlarını, horozları kaldırdılar. Önce Danilo ateş etti, vuramadı, ihtiyar nişan aldı. Yaşlı olduğu için gözleri iyi görmüyordu belki ama eli titremiyordu. Patladı silah. Danilo sendeledi. Alkan boyadı kazak kaftanının sol kolunu. "Yo!" diye haykırdı Danilo. "Bu kadar ucuza bırakmam kendimi. İşe yarayan kol sol değil, sağ koldur. Odamın duvarında bir Türk tabancası var. Şimdiye kadar hiç ihanet etmemiştir bana. Hadi in duvardan bakalım eski dostum. Dostluğunu göster." Duvarda asılı tabancayı almak için uzandı Danilo. Koluna yapıştı Katerina, ayaklarına kapandı. Danilo diye haykırdı. Kendim için yalvarmıyorum sana. Sonum belli benim. Kocasının ölümünden sonra yaşayan kadın yaramaz. Dinyeper, soğuk Dinyeper olacak mezarım. Ama oğluna bak Danilo, oğlunu düşün. Kim ısıtacak zavallıyı? Kim kucağına alıp sevecek onu? Kim öğretecek ona kara yağız atın üzerinde uçarcasına gitmeyi, özgürlük yolunda, din yolunda vuruşmayı, kazakça içmeyi, eğlenmeyi? Senin için hiçbiri yok artık bunların sevgili oğlum. Baban tanımak istemiyor seni. Bak nasıl arkasını dönüyor sana. Oh, şimdi tanıdım seni Danilo. İnsan değil bir canavarsın sen. Yüreğin kurt yüreği, ruhun yılan ruhu. İçinde bir damlacık acıma, taş bedeninde insanca bir duygu var sanıyordum. Çok kötü yanılmışım. Haz veriyor sana bu sanırım. Dinsiz canavar lehlerin sevgili oğlunu ateşte yakarlarken, hançerlerlerken, kaynar suda haşlarlarken, atacağı çığlıkları duyduğunda neşeden dans etmeye başlayacaklardır kemiklerin toprağın altında. Oh, tanımıyorum seni artık Danilo. Seve seve kalkarsın mezarından. Oğlunu yaktıkları ateşi kalpağınla yerlersin. Dur Katerina, yanıma gel benim sevgili oğlum. Gel öpeyim seni. Hayır yavrum, kimse kılına dokunamaz senin. Gerçek bir kazak olarak büyüyeceksin. Kadife kalpağın başında, keskin kılıcın elinde, rüzgar gibi gideceksin kazakların önünde. Elini ver bana babacığım. Aramızda geçenleri unutalım. Sana karşı işlediğim suçları bağışla. Niçin uzatmıyorsun bana elini? Olduğu yerde kıpırdamadan duruyordu Katerina'nın babası. Yüzünde ne öfke vardı ne barışma belirtisi. Katerina koşup kucakladı onu, öptü. Babacığım diye haykırdı. Acı bize, bağışla Danilo'yu. Bir daha sıkmayacak canını. Senin için bağışlıyorum onu kızım. Yalnız senin için dedi ihtiyar. Öptü Katerina'yı. O anda tuhaf bir ışık parlamıştı gözlerinde. Hafiften ürpermişti Katerina. Babasının öpücüğü de, gözlerindeki o parıltı da bir tuhaf gelmişti ona. Dirseklerini masaya dayadı.